Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Aile Saati programımız başlıyor. Hepinize güneşli bir çarşamba günü diliyorum. Ben Aysel Ali, sizinle yine bir arada olmanın keyfini yaşıyorum. Rejide ekip arkadaşlarım Sevda Dükancı ve Plamen Naydanov adına da hepinize merhaba. Bugünkü beraberliğimiz süresince önce bağımlılıklardan bahsedeceğim size. Kendimizi ve çocuklarımızı herhangi bir maddeye karşı bağımlı olmaktan onları nasıl koruyabiliriz? Ve kendimizi tabii. Ardından da eski mobilyaları restore etmeyi önce hobi sonra da iş haline getiren iki genç kızdan bahsedeceğim. Değerli dinleyiciler, her 10 Bulgar vatandaşından biri bağımlılık yapan davranışa eğilimli görünüyor. Ve eğer 6 ay boyunca her gün herhangi bir madde kullanırsa bağımlılık geliştirildiği söyleniyor istatistiklere göre. Ve en savunmasız olanlar genç insanlar. Ve daha 14 yaşında alkolle birlikte amfetamin ve metamfetamin gibi uyarıcı maddelere başvurdukları biliniyor. Jiva Terapi Merkezi yöneticisi Alexander Iliev, 14 ila 16 yaş grubu için rol modelinin aile ve okuldan arkadaşlara kaydığını söylüyor ve şöyle devam ediyor. Eğer arkadaş ortamında bir hiçi sigara kutusu açar ya da ot getirirse herkes denemek ister. Ancak alkol, sigara veya uyuşturucu kullanan herkes bağımlı olmayacaktır. Sadece belirli maddede yoksunluğunu duyduğu bir şeyi bulan bağımlı olur. Özgüven eksikliği, kendini kabul etmeme, travma, duygu ve duygunun işlenmesindeki zorluklar. Bunlar bağımlılık yapan maddelerin kullanımıyla doldurulan boşluklardan bazıları. Bağımlı olan ve bağımlı olmayan bir kişi arasındaki tek fark, bağımlı kişinin daha güçlü hisler ve duygular yaşadığı ve onları bastırmak için maddelere başvurduğudur. Duygu ve hisleriyle yüzleşen bağımlı kişi, onlar tarafından ele geçirileceğinden korkar, hatta öldürüleceğinden de diye ekliyor terapist. Bağımlılık bir hastalık ve tedavinin başarılı olması hastanın en az yarım yıl boyunca kendisini uzmanların bakımına teslim etmesine bağlı. Özel bir merkeze başvurup tedavi görmesi tamamen ailenin sorumluluğu altındadır. Çünkü bağımlı kişi ilk başta kendisinde herhangi bir sorun olduğunu fark etmez. 3 aylık tedavi süreci sonrası bağımlı aktif olarak tedavi sürecine katılmaya başlar ve klinikten ayrıldıktan sonraki hayatı tamamen onun elindedir. Bağımlılar aslında ömür boyunca hiç madde kullanmadan hayatlarına devam etmelidir. Çünkü 6 ay tedavi görerek iyileşmiş olmazlar diye de vurguluyor Alexander Iliev. Katılımcıların grup ve bireysel terapi aldıkları, iletişim kurmayı öğrendikleri, duygularını kabul ettikleri ve dışarıda karşılaştıkları zorluklarla baş etme amacıyla kurduğu programın adı Jiva, hayatınızın yönü. Program, endişelerin ve pembe tablonun olmadığı kontrollü bir tedavi ortamı sağlıyor hastalara. İnsanlar ya da en azından bir kısmı her zaman bir kaçış arayışına gireceklerdir. Bu zor bir iş gününden, hissettiklerinden ya da gerçeklikten kaçış olabilir diyor terapist. İnsan her zaman bir başkası olmaya çalışır. Kendi fikirlerinde farklı ve daha iyi her zaman kendini kabul etmede zorluk çeker. Sadece bir kez dediğimiz o yasak sınırı atlamak. Birinin onayını kazanmak veya kendi merakımızı tatmin etmek. Kendimizi buna teslim mi etmeliyiz yoksa direnmeli miyiz? Birçok insan denediği maddede hiçbir şey bulmayacak. Diğerleri Pandora'nın kutusunu açmış olacak. Ve hayatta oldukları sürece bağımlılıklarıyla savaşacak. Bazıları ise hayatlarını kaybedecek. Denemek ya da denememek. Bilmiyoruz fakat ailelerin birbirleriyle iletişim kurmasını öneriyorum diyor terapist. Çünkü bağımlılık da iletişimsizlikten kaynaklanan bir hastalık. İnsanlar evde aile fertleriyle konuşmuyor, saklanmayı tercih ediyor ve bir sorun olduğunu fark ettikleri zaman iş işten geçmiş oluyor. Sorunu erken fark etmeniz ve yardım etmeniz elzem diye öneride bulunuyor terapist. Değerli dinleyiciler, sırada eski mobilyaları restore etmeyi önce hobi, sonra da iş haline getiren iki genç kızdan bahsedeceğim size. Mobilyalar ve sağladıkları konfor, gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmesinden dolayı olacak ki çoğunlukla onların farkına bile varmıyoruz. Ancak geçmişte hiç öyle değildi. Hangi sınıfa ait olduğu fark etmeksizin gelir durumu hiç önemli değil. İnsanlar ancak 16. yüzyılda kendi sandalyelerini satın almaya başladı. O zamana kadar sandalye sadece kraliyet ailesi ve aristokrasi için bir ayrıcalıktı. Yataklı kanepe ise 1919'da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden İtalyan Bernard Castro tarafından tasarlandı ilk. Sınırsız olanakların bulunduğu ülkede Castro 1931'de ortağı William Brewer'la birlikte evdeki konforun sembolü haline getirdi sandalyeyi, daha doğrusu yataklı kanepeyi. Bu tarihi gerçeklerden bahsetmemize fırsat veren ise Pavlina Deşeva ve Mila Grigorova ile buluşmamız oldu. İki genç kız eski mobilyaları restore etmeyi ve muhafaza etmeyi hobiye dönüştürmüş durumda. İç dekorasyondaki en sevdiği detayların hangileri olduğunu sorduğumuzda ve en çok hangi mobilyayı sevdiklerini de Mila Grigorova şöyle diyor.
Ние в общи линии търсим само мебели с история, така че всяко търсене и намиране на мебел включва доста по-проактивно отношение от наша страна.
Biz tarihi olan mobilyalar arıyoruz. Bu yüzden oldukça aktif olmak zorundayız. Ancak ilk etapta mobilya olarak bir değere sahip olmalılar. Aynı zamanda restore edilebilecek halde olmaları ve elbette katma değer sağlayacak öykülerini öğrenmek de önemli. En sevdiğim mobilyalar aristokrat ailelerdeki kadınların makyaj yapmak için kullandıkları küçük tabureler. Bu taburelerin sırtlıklarının olmadığı gibi kendinizi aynadan eğilmeden görmenizi sağlayan yükseklikte yapılıyor. Restorasyon ağırlıklı olarak web tasarımı ve danışmanlık işi yapan iki kız için bir hobi olsa da evlerini tamir eden ve eski veya işe yaramaz mobilya ve eşyalardan kurtulmak isteyen insanlar arasında gittikçe daha popüler hale geliyorlar. Yaptıkları iş kısa sürede Sofya'nın her köşesinde duyulur ve ellerine ulaşan mobilyaları saklamak amacıyla Pavlina ve Mila birkaç depo tuttuklarını söylüyor. Oraya sığdıramadıklarını ise eve götürüyorlar. Bazı insanlar mobilyalarıyla zor ayrılıyor çünkü birçoğu atalarından miras kalıyor ve onlarla ilgili çok sayıda anıları var. Çocukları ve torunlarından nasıl koruduklarını, battaniyelerle sarıp sarmaladıkları ve sevdikleriyle ilgili özel bir hikaye mutlaka var. Böyle yeni bir mobilya parçası almak için bir adresten diğerine koşturan iki kız koleksiyonlarının en antika parçalarını da bu şekilde keşfederler. Neler olduğunu ise Pavlina Deşeva'dan öğreneceğiz.
Можеби най-старата мебел, която имаме, всъщност е българска роза, които са едни много красиви столове с много красиви.
Sahip olduğumuz en eski mobilya birkaç yüzyıllık sandalyeler olup üzerlerinde ilginç ahşap unsurlar bulunmaktadır. Bu sandalyeler kazanlık Bulgarska Roza mobilya fabrikasında geçen asırda 20'li yıllarda üretilmiştir. Sosyalizm döneminde mobilya üretimi ve diğer birçok mal devlete ait birkaç büyük şirket arasında dağıtılmış bir tekeldi ve sadece birkaç model arasından seçim yapabiliyordunuz. Bununla birlikte tek düze tasarımlara rağmen belli bir cazibe taşımaya devam ediyorlar ve birçok evin parçası da olmaya devam ediyorlar tabii ki.